Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Daldan Dala. Yazarı Gülseren Mungan. Türü çocuk öykü. Yayın evi Kanguru Yayınları. 1. basım Ocak 2014. ISBN nosu 978-605-4623-91-4. Bu kitap 80 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Evet, işte burası dedi kendi kendine. Ağaç dallarıyla kapatılmış bir oyuktu burası. Aklına Ali Baba ve 40 haramiler geldi. Korktu. Yine de kendine geçebilecek bir aralık buldu. İçeriye süzüldü. Sesler derinden geliyordu. Mağaranın içi çok karanlık sayılmazdı. Bir yerlerden ışık giriyor olmalıydı. Gözleri alacakaranlığa alışınca onlara epey yaklaştığını fark etti. Daldan Dala. İlk tren yolculuğu. Babasıyla tren yolculuğuna çıkacaklarını öğrendiğinden beri Metin'in içi içine sığmıyordu. Her yıl babaannesinin yaşadığı köye tek başına giden babası bu kez onu da götürüyordu. O gün erken saatlerde gelen bir haberle babasının beti benzi solmuş, elleri titremişti. Haberin içeriğini tam açıklamayan babası Metin'i alıp hemen gitmesi gerektiğini annesine kararlı bir şekilde iletmişti. Annesi yine de çocuğu niye istiyormuş, çok mu ilgilendi zamanında, bir kez bile torununu görmeye gelmedi, Metin'i götürmeni istemiyorum Sedat diye çıkışıyordu babasına. Metin onların konuşmalarından yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlamış, Allah'ım annem kabul etsin ne olur diye dua etmeye başlamıştı. Annesinin Metin'in bu yaşta kötü bir durumla karşılaşmasını doğru bulmuyorum Sedat, lütfen ısrar etme dediğini duyuyor, Tanrı'ya yalvarışlarını artırıyordu. Beklerken Metin'in karnı acıkmıştı. Mutfağa gidip henüz kaldırılmamış kahvaltı sofrasında kalanlardan atıştırmaya başladı. Birkaç lokma almıştı ki babası mutfağa girip hemen çıkmaları gerektiğini, yoksa treni kaçıracaklarını söyledi. Demek babası annesini ikna etmişti. Metin babasından önce atladı merdivenlere. Koşarak inerken bir yandan da "Babacığım, yol çok uzak mı? Tren kaza yapar mı?" gibi sorular soruyor. "İyi ki hafta sonundayız. Yoksa öğretmenimden izin almamız gerekecekti." diyerek neşeyle zıplıyordu. Babası içinden "Çocukluk işte" diye düşündü ama "Evet, haklısın oğlum. İyi ki öyle denk geldi." diye yanıtladı onu hüznünü gizleyerek. Gara geldiklerinde Metin'in kalabalıktan başı döndü. Babası biletleri alırken o oradan oraya koşuşturan, hangi trene bineceğini bilmeyen insanların şaşkınlığına bakıp eğleniyordu. Yardımsız yürüyemeyen bir yaşlıya acıyor, ağlamasıyla annesine sinir krizi geçirten küçük çocuğa gülüyordu. "Hadi oğlum, şu trene bineceğiz. Yolumuz çok uzun değil, yalnızca birkaç saat. Baba oğul şöyle baş başa gezelim." diyen Sedat Bey, endişesini gizlemeye çalışarak Metin'i trene bindiriyordu. Metin babasının yardımıyla ilk vagona atladı. Bunu çok sevmişti. Bu yolculuk ona armağan gibi geliyordu. Pencere önünde bir yer bulup oturdular. Metin hemen cam kenarına ilişti. Peronda insanlar koşuşturuyor, geç kalanlar bilet almak için yarışıyor, seyyar satıcılar artık gitmelerini isteyen görevlilerle tartışıyordu. Peronda bir kargaşadır sürüyordu. Metin heyecan ve merakla sordu. "Baba, burası hep böyle midir?" "Zaman zaman böyledir, özellikle hafta sonları." Dalgındı babası. Bu Metin'in gözünden kaçmamıştı. "Baba," dedi, "babaannem çok mu hasta?" "Nereden çıkardın bunu oğlum?" "Annemle konuşuyordunuz, duydum işte." Bir süre Metin'e hüzünle bakan babası, "Umarım çok hasta değildir," dedi. "Ama öyle olmasa beni götürmedin değil mi baba?" Bu soruyu saf bir kırgınlıkla sormuştu Metin. Oğlunu ilk kez görüyormuş gibi baktı ona Sedat Bey. Düşüncesini açıkça söyleyen küçük oğlu muydu? Ne zaman büyümüştü? Son zamanlarda onunla fazla ilgilenmediğini itiraf etti kendi kendine. Oğlu haklıydı. Onu ailesine götürmemişti. Ona hiçbir şey anlatmamıştı. Oğlunun başını okşadı. "Hayır oğlum, öyle düşünme. Tabii ki götürürdüm. Zamanlamayı başaramadım," diyebildi. Annesinin ağabeyi ölünce yaşama küsüşünü, ondan uzaklarda evlenmesini bir türlü kabullenemeyişini anımsadı Sedat Bey. Annesiyle ilişkisini iyileştirebilmek için uzun süre nasıl çabaladığını, Durumu çok kötü olmalı diye düşündü Metin'e belli etmemeye çalışarak. Metin'in zeki bakışları biraz daha açıklama ister gibiydi ondan. Sedat Bey gözlerini oğlunun soran bakışlarından kaçırdı. Metin de üstelemedi. Tren artık hareket etmişti. Metin'in tüm ilgisi şimdi sarsıla sarsıla peronu terk eden, uzun bir düdük sesiyle orada kalanlara veda eden trenle çıktığı bu ilk yolculuğa odaklanmıştı. Tren hızlandıkça peronda ağlayan, el sallayan ve koşarak kendine bir süre eşlik edenleri geride bırakıyordu. İşte gidiyorlardı. Metin ellerini çenesine dayamış, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Artık kendi iyice geride bırakmışlardı. Birden acıktığını fark etti. Bunu söylemek için gözlerini babasına çevirdiğinde onun uyukladığını gördü. Bu durumlarda annesiyle işaretleşerek nasıl yürüdüklerini anımsayıp gülümsedi. Ah, keşke annesi de yanlarında olsaydı. O her şeyi kolaylaştıran, çözümleyen annesi. Yiyecekle ilgili sorunları da olmazdı o zaman. Bir süre sonra iri kıyım bir görevli vagona gelip kendinden beklenmeyen ince bir sesle yolcuları uyardı. Sayın yolcularımız, Güzeltepe'ye yaklaştık. Trenimiz istasyonda yalnızca 10 dakika kalacaktır. Lütfen bu süreye uyunuz. Sedat Bey ilkilerek uyandı. Ne dedim, tam anlayamadım diye sordu Metin'e hiç uyumamış gibi. Önümüzdeki istasyonda tren 10 dakika duracakmış baba. Ha, iyi iyi. Güzeltepe'ye gelmişlerdi. Tren durur durmaz yolcuların bir bölümü perona inip sağa sola dağıldılar. Metin'in midesinde artık ziller çalıyordu. Babasına, babacığım ben çok acıktım, şurada bir simitçi var, gidip simit alabilir miyim diye sordu. Babası üzülerek baktı oğluna, telaşla nasıl da düşünememişti onun acıkabileceğini. Tamam oğlum, yalnız tren hareket etmeden önce geri dönmelisin. Babasının uzattığı parayı aldı Metin. Sen de ister misin diye sormayı da ihmal etmedi. Hayır anlamında başını salladı Sedat Bey. Metin trenden atlayarak simitçiyi gördüğü yere doğru koştu. Ancak simitçi orada yoktu. Anlaşılan yer değiştirmişti. Tam vazgeçecekken onu bir kadına ve çocuğuna simit verirken gördü. O tarafa seyirtti. Simitçi ise yeniden tablasını başına yerleştirip uzaklaşmaya başladı. Metin arkasından gidiyor, ona bir türlü yetişemiyordu. Simitçi, dur, simitçi diye sesleniyor, yanıt alamıyordu. Onun umarsızlığını gören yaşlı bir adam, kulakları az işidir, ona böyle yetişemezsin, biraz koş evlat diyerek Metin'i uyardı. Demek az duyuyordu. Koşup onu yakaladı. Biraz yüksek sesle simit, yumurta ve peynir istedi. Simitçinin özenle yaptığı paketi sevinçle alıp geri döndü, ancak istasyon boştu. Nedenini ilk anda kavrayamadı Metin. Treni kaçırdığını anladığında gözleri doldu. Öylece kala kaldı. Trenin ufuk çizgisindeki son kalıntısına baktı uzun uzun. İçinde boşluk duygusuyla beslenip büyüyen bir korku dalgasının kabardığını hissetti. Midesinde açlığını eşlik eden inanılmaz bir sancı vardı. Başını hiçbir yana çeviremiyor, gizli bir utanç duyuyordu. Babası yine aniden uyuklamış olmalıydı, yoksa onu almadan hayatta gitmezdi. Babasına uyukladığı için ilk kez kızdı. Elinde gazeteye sarılmış yiyeceklerle ne yapacağını bilmeden umarsız bir süre daha olduğu yerde kaldı. Yapayalnız, savunmasız olmanın ürkütücü şaşkınlığını üzerinden atamayan Metin heykelleşmişti adeta. Sayın yolcularımız, bir durak sonra Güngören'de olacağız. Orada inecekler hazırlansın, tren fazla beklemez. Yolcuları herhangi bir aksiliğe karşı uyaran görevli Sedat Bey'i uyandırmıştı yine. Sedat Bey etrafına bakındı, Metin yoktu. Geziyor olmalı, meraklı şey diye geçirdi içinden ama yine de vagondan çıkmak üzere olan görevliye Metin'i görüp görmediğini sormadan edemedi. Tren kalktıktan sonra hiç görmedim, yine de bakayım, size haber veririm. Ah dedi içinden Sedat Bey, ah ben ne yaptım, yine uyuyup kalmışım. Oğlum belki de treni kaçırdı, şimdi kim bilir nerede. Allah'ım, ya ona bir şey olursa? Ah Zuhal, keşke seni dinleseydim. Vagona dönen görevli, Sedat Bey'in yüzündeki ağlamaklı ifadeyi görünce, oğlunu bulamadığını söylemektense, onu rahatlatmaya çalışmanın daha doğru olacağını düşündü. Sedat Bey'i hiçbir şey avutamaz, sıkıntısını hafifletemezdi. Oğluna bir şey olursa ne yapar, karısına ne derdi? Görevli içinde bulunduğu durum nedeniyle, allak bullak olan adama acıyarak baktı. Durum oldukça ciddiydi. Zaman zaman aniden uykuya dalıyorum dedi, affedilmek ister gibi. Simit almaya indiği istasyonda uyumuş olmalıyım. Oraya geri dönüp oğlumu aramalıyım. Görevli, çok şanslısınız beyefendi diyerek onu umutlandırmaya çalıştı. Güngören'de inerseniz 2 saat sonraki trenle geri dönebilirsiniz. Biraz gecikebilir, merak etmeyin. 10 yıl birden yaşlanmış gibi hissediyordu Sedat Bey. Oğlunu sağ salim bulmak için dua edip beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu ne yazık ki. yakınlarının çocuklarının nerede, ne yapıyor olduğunu bilmeyen, onları bulmak için her çareye başvuran, ağlayan, yalvaran insanları şimdi daha iyi anlıyordu. Zaman geçmek bilmedi. Gün göreni geldiklerinde pardüsüsünü giydi, çantasını aldı. Görevli geldiğinde o çoktan hazırlanmıştı. Tren istasyonda durur durmaz hoşça kalın diyerek perona atladı. Dönüş biletini alırken 2 saatin nasıl geçeceğini düşünmeden edemiyordu. Betin elindeki yiyecek paketiyle öylece oturuyordu istasyondaki tek bankta. Engellemeye çalıştığı gözyaşları onu dinlemiyor, incecik belli belirsiz hıçkırıklar eşliğinde akıyorlardı. Hava kararmaya başlamıştı. O bankta ne kadar zamandır oturduğunu bilmiyordu. Birden aklına gelen çözümle gözleri ışıldadı, yüreği ferahladı. Tabii ya, öyle yapmalıydı. Yerinden kalkıp alacakaranlığa daldı. Sedat Bey oğlunun treni kaçırdığı istasyona indiğinde hava iyice kararmıştı. Birkaç saatten beridir işinde kavaran korkudan ne yapacağını bilmez bir halde kendine durmadan kahretmişti. İstasyon görevlisinin olduğu kulübeye girdiğinde yüzü allak bullaktı. Görevli küçük tüpte demlediği çayı bardağına dolduruyordu. İçeri giren adamın halini görünce oğlunu arıyor olmalı diye düşündü. Buralarda 10 yaşlarında bir oğlan çocuğu gördünüz mü acaba? Görevli endişeden, üzüntüden perişan olmuş adama anlayışla baktı. Evet anlamında başını salladı. Dışarıdaki bankta oturdu uzun süre. Korkmuştu zavallıcık. Ne ettimse içeri gelmedi. Arada bir ona göz kulak oluyordum ama bir şey demeden gitmiş. Sedat Bey, gitmiş sözcüğüyle beyninden vurulmuşa döndü. Gitmiş diye defalarca yeniledi durduğu içinden. Neden karısını dinleyip doktora gitmemişti sanki? Neden durumunu hafifsemişti? Kaskatı bir halde. Tanrım, ne yapacağım ben şimdi dercesine baktı yaşlı adama. Korkmayın beyim. Burası küçük bir yerdir dedi adam yatıştırıcı bir ses tonuyla. Karakola uğrayın, onlar yardımcı olur. Tabii ya, karakol. Nasıl da akıl edememişti, karakolun yerini öğrenip koşarak çıktı kulübeden. Yol bir türlü bitmiyordu. Birkaç kişiye daha sorarak dar bir sokakta bulduğu karakola girdiğinde ortalıkta kimseyi göremedi. Dinleyince iç taraftan gelen sesler duydu. O yana yöneldi. Seslerin geldiği odanın kapısından başını uzatıp baktı. Gördükleri karşısında düşmemek için kapıya tutunmak zorunda kaldı. Yolun sonuna gelmişti. Oğlu oradaydı. Elinde bir bardak meyve suyuyla yaşamından hoşnut görünüyordu. Bir anda göz göze geldiler. Polisler dönüp bakıncaya kadar Metin çoktan babacığım diyerek onun kollarına atılmıştı. Baba oğlun kavuşma anı görülmeye değerdi. Herkes rahatlamış görünüyordu. Sedat Bey içeriye buyur edildi. Biraz sonra da polislere teşekkür edip karakoldan ayrıldılar. Yıllardır ayrılmışlar gibi bir an önce baş başa kalmak istiyorlardı. Metin güvende olmanın, sevildiğini bilmenin mutluluğunu yaşıyordu. Arada bir göz göze gelerek birbirlerine gülümsüyor, kavuşmanın güzelliğini derin derin soluyarak konuşmadan yürüyorlardı. İstasyona geldiklerinde neredeyse gece yarısı oluyordu. Gidecekleri yöndeki gece treni baş duraktan hareket etmiş olmalıydı. Saat 2 ya da 3 gibi burada olurdu. Bankta oturup baba oğul trenimizi bekleyelim ne dersin diyerek oğluyla istasyondaki banka doğru yöneldi. Sedat Bey, bahar kıştan kalan serin mantosunu henüz çıkarmamıştı üzerinden. Yeni çiçeklenmiş meyve ağaçları, kır çiçekleri, otlar, toprak sabahın bu saatlerinde üşüyordu. Gün dönmeye başlamıştı bile. Babası çantayı açıp ona ceketini giydirirken o uykuya yenilmek üzereydi. Başını babasının kucağına koyar koymaz güvenli bir gülümsemeyle uykuya daldı. Sedat Bey düşüncelerle baş başa kalmıştı. Annesi ne durumdaydı acaba? Kötü olmasa onu böyle apar topar çağırmazlardı. İnşallah geç kalmamışlardı. Bunları düşünürken Metin'in büzüşerek ısınmaya çalıştığını gören Sedat Bey pardüsüsünü çıkarıp oğlunun üzerine örttü. Nedenli kötü bir gün geçirdi yavrucak. Hepsi benim suçum diye düşündü. Treni bindiklerinde yan yana sıkı sıkı sarılarak oturdular. Sedat Bey sevgiyle baktı oğluna. Olabilecekleri düşününce daha da sıkı sarıldı ona. Elvan rahatlamış bir sevinçle karşıladı onları. Sizi çok merak ettik. Çoktan gelmiş olmalıydınız diyerek ağabeyine sarıldı. Bu tombul, güler yüzlü kadın halası olmalıydı. Babasının azıcık arkasında kalıp yabancıladığı kadına bakarken yalnızca iri iki göz ve elma yanaklar görüyordu Metin. Halası telaştan olacak, önce onu fark etmedi. Gördüğünde ise iri gözlerini daha da açarak adeta üzerine atladı. Aman Metin mi bu? Ne kadar büyümüş. Metin ortaya çıkamıyordu bir türlü. Babası ona yardım etti. Metin bak bu Elvan halan dedi ve onu halasıyla karşı karşıya bıraktı. Elvan onun çekimserliğini anlıyordu. Hiç görüşmemişlerdi ki. Gel canım İçeri girelim. Babaannen de seni bekliyordu. Evleri bahçe içinde tek katlı, beyaz badanalı, bakımlı bir köy eviydi. Bahçesinde en çok dut ve nar ağaçları vardı. Annem nasıl Elvan? Durumu çok iyi sayılmaz. Dün ilçeden doktor getirdik. Üresi yükselmiş. Serumla sonda takıldı. Arada sayıklıyor. Betini getirdiğin iyi oldu. Sahi siz neden geciktiniz böyle? Sorma, anlatırım dedi Sedat Bey. Eve girdiklerinde duyduğu inleme sesi Sedat Bey'in içini burktu. Metin elini bırakmıyor, ona soran gözlerle bakıyordu. Sedat Bey, o dağları deviren annesinin yatakta kaybolmuş bedenine baktı bir süre. Arada bir inilti, bir öksürük, o kadar. Samiye Hanım, onu kederle izleyenlerden habersiz öylece yatıyordu. Biraz kendine gelir gibi olduğunda başucundakilere tanımaz gözlerle bakıp gülümsedi. İki kardeş konuşmadan onun ellerini tuttular. Metin böyle özel bir anda orada bulunuyor olmaktan anlaşılmaz bir sevinç duydu. Onları uzun zamandan beridir tanıyordu sanki. Anne, kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Ben seni iyi gördüm. Sedat, sen misin oğlum? Benim anne. Bak, torunum Metin de burada. Metin durumun ciddiyetini fark etmiş, yaşlı kadına acımıştı. Yatağa yaklaşarak babaannesinin kendisini görmesini kolaylaştırmaya çalıştı. Uzattığı elini öpmek için eğildi. Ancak babaannesi elini sıkarak bunu engelledi. Yalnızca ona dokunmak istiyordu anlaşılan. Elleri ne kadar büyük ve sertti. Damarları kabarmış bu eller, tuttuğu her şeyi ufalayacak kadar güçlü gelmişti Metin'e. Metin mi bu? Çok büyümüş dedi fısıltıyla Samiye Hanım. Evet anne, delikanlı oldu torunun. Torunum, evet diyen yaşlı kadının gözleri yeniden kapandı. İkindi vakti Samiye Hanım daha iyiydi. Yatağın yanı başında yere oturmuş sohbet eden iki kardeş konuşmalarını yarıda keserek annelerinin kendine gelişini izlediler. Samiye Hanım değil yatmayı, oturmayı bile kendine yedirmeyen kadınlardandı. Kalkmak üzere davrandığında Elvan, "Olmaz anne, dur, sondan çıkabilir." diyerek yerinden fırladı. Sedat Bey annesini bu durumda göreceğini hiçbir zaman düşünmemişti. "Anne, üren düştüğünde daha iyi olacaksın. Kalkıp yine koca kızı sağacaksın, inan bana." Oğlunu dinlemiyor gibiydi Samiye Hanım. "Torunum nerede?" diye sordu. "Bahçede oynuyor. Çağırayım gelsin." "Evet, çağırın," dedi yorgun bir sesle yaşlı kadın. "Gelsin." Metin çekingen babaannesinin yatağına ilişti. Bu kez yüzüne baktı. Gördüğü onu şaşırtmıştı. Derin çizgili, sert derili, adeta kavrulmuş bir yüzü vardı. Bu yüz büyük annelerde olması gereken beyaz, aydınlık yüzlerden değildi ona göre. Daha doğrusu böyle bir babaanne yüzü düşlememişti. Ama onun kendine bakan gözlerine değdiğinde Metin'in gözleri orada pişmanlık, hayranlık, sevgi duygularıyla yanıp tutuşan bir büyük anneyi buldu. Yüzü şimdi hiç önemli gelmiyordu artık. Onu sevmişti. "Ne güzel çocuksun sen. İrfan amcana benziyorsun. Adını İrfan koymalarını çok istemiştim. Annen kabul etmedi. Belki de haklıydı. Çok genç ölmüş birinin adını çocuğuna vermek istemedi zahir." Gözlerinden yorgun, özlem dolu gözyaşları süzülüyordu. Metin yine soran gözlerle bakıyordu babasına. Bunları anlaması çok zordu. Babası da hüzünlenmişti. "Çok üzülmüştüm o zaman. Babana da çok kızmıştım. Ölen kardeşin adını sana vermedi diye." Samiye Hanım boğuk bir öksürükle sarsıldı. Devam etmesi olanaksızdı. Bu kez soluk almakta zorlandığı için gözlerinden yaş geliyordu. Metin korkuyla geri çekildi. Babası ve halası onun oturma şeklini değiştirip bir yudum su içirdiler. Öksürük nöbetiyle yorulan anneleri yeniden uykuya daldı. Ertesi gün biraz daha iyiydi Samiye Hanım. Kendine gelmiş, yere oturur bir durumda oğluyla konuşuyordu. Elvan ile Metin bahçedeki dut ağaçlarından birinin altına kahvaltı sofrası kurarken Sedat Bey bahçeye çıktı. Onları öyle keyifle birlikte çalışıyor görünce mutlulukla gülümsemekten kendini alamadı. Elvan'a annesinin onu istediğini söyledikten sonra gelip masadaki sandalyelerden birine oturdu. "Nasıl gidiyor delikanlı? Burada olmaktan hoşnut musun?" "Tabii ki babacığım, hem de çok. İyi ki geldik, onları çok sevdim." Duygulanmıştı Sedat Bey. Yolculuğun başından beri o tatsız, hatta beter talihsizliğe, buradaki üzücü ortama karşın oğlu yaşından umulmadık olgunlukta davranıyordu. "Çok düşünceli bir çocuksun Metinciğim. Olanlar karşısındaki tutumunun adına yakışır olması beni onurlandırıyor. Sana bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum." "Ağabey, Metin'i de al gel. Annem onu çağırıyor." Metin babasıyla birlikte onun biraz önce söylediklerinden kıvançlı bir büyük adam edasıyla içeri girdi. Bunları da hak etmişti doğrusu. Babaannesinin kucağında yarı açılmış bir bohçayla kapalı duran oymalı ahşap bir kutu duruyordu. Metin, gel oğlum, yanıma otur. Yatağa ilişen Metin'in başını okşadıktan sonra elini bohçanın içine sokup bir şeyi okşamaya koyuldu. Amcam, diyerek kederli bir sesle anlatmaya başladı babaannesi. Çok genç yaşta tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalarak can verdi. Onun acısı hiç gitmedi içimden. Babam köyden evlensin, yanımıza gelsin istedim çok. Annenle evlenince olmadı. Sen doğduğunda amcanın adını sana versinler istedim. Acım hafifler de inadım kırılır diye annen istemedi. Neyse, olan oldu artık. Ne yapsak gidenler geri gelmiyor toruncuğum. Eliyle deminden beri okşadığı şeyi sonunda bohçadan çıkardı, Metin'e uzattı. Onu mutlu edip edemeyeceğini merak ediyor, yorgun, hüzünlü gözleriyle onu izliyordu. Metin'in gözleri hayranlık ve sevinçle açılmış, şaşkın bakıyordu. Bu muhteşem bir şeydi. Amcam bunu çok severdi Metinciğim. Onun adını sana veremedim, atını vermek istiyorum. Bilmem kabul eder misin? Metin evdeki bilgisayarına duyduğu özlemi unutuvermişti. Bu çok güzel bir attı. Gerçek gibiydi. Oldukça büyüktü. Siyah iri gözleri sanki ona gülerek bakıyordu. Ön ayaklarından birini yürüyecekmiş sesini soylu bir edayla kaldırmış, kişneyecekmiş gibi ağzını açmıştı. Metin ne diyeceğini bilemiyor, canlanır korkusuyla onu elini alamıyordu. Babası imdadına yetişti ve atı babaannesinin elinden alarak ona verdi. Atın uzun, siyah bir kuyruğu vardı. Görkemli siyah yelesi pırıl pırıl parlıyor, güçlü, biçimli vücudunu süslüyordu. Gemi ve dizginleri gerçek deriden işlenmiş, eğri rengarenk kilim desenli kalın bir dokumadan yapılmıştı. Eğrinin iki yanında sallanan demir üzengiler ata üzerine binilirse koşmaya başlayacak izlenimi veriyordu. Hepsi gerçek dedi babaannesi onu izlediğini belli ederek. Yelesi ve kuyruğu gerçek at kılındandır. Vücudu dana derisinden yapılmış. Rahmetli deden bunu ta İran'dan getirtmişti İrfan amcan için. Sonra baban geldi dünyaya. Babanla amcan atçılık oynarlardı bununla. İrfan amcan hep koruyup kollardı babanı. Hiç kavga etmezlerdi. Bambaşka bir çocuktu o. O ölünce kaldırdım. Görmeye dayanamadım. Artık ağlıyordu Sami Hanım. Gözlerini silip bu kez oymalı ahşap kutuyu açtı. İçinde renkli taşlarla süslü bir şey duruyordu. Doğrusu Metin daha atın güzelliğinin etkisinden kurtulamamışken kutudan çıkacak olan şeyin ondan aşağı kalır yanı olup olamayacağını bilemiyordu. Babaannesi çok değerli bir şeye dokunurcasına elini kutudaki her neyse onun üzerinde gezdirerek yerinden çıkardı. İki eliyle usulca Metin'e uzattı. Torununun onurlandırmaya çalışıyor, mutlu olmasını istiyordu. Onun yine hayranlıkla ama anlamsız baktığını görünce açıkladı. Tabii bilemezsin bunun ne olduğunu, bilme de zaten. Bunu dededen kalma bir anı olarak saklamanı istiyorum senden. Deden bir zaman efelerin yanında kızanlık yapmış. Bunu da baban anlatır sana. O günlerden kalma bir kamadır bu. Ani bir öksürük soluksuz bıraktı Samiye Hanım'ı. Hemen su içirerek yan çevirdiler onu. Bir süre sonra öksürük krizi geçtiğinde yine yorgunluktan gözleri kapandı. Metin onun bu haline hem üzülüyor hem de anlattığı öykünün devamını merak ediyordu. Elvan ise annesinin acıkmış olabileceğini düşünerek onlar konuşurken bir ara mutfağa gidip muhallebi yapmış, soğutup getirmişti. Anne, aç gözünü, sana muhallebi yaptım, biraz ye, kendine gelirsin. Samiye Hanım gülümsedi. Yüzündeki çizgiler bir kat daha artmıştı sanki ama gülmek ona çok yakışmıştı. Hafifçe doğruldu, Metin olanları pür dikkat izliyordu. Yeni tanıdığı bu yeri, bu insanları sevmişti. Birbirlerine iyi davranıyor, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyorlardı. Elvan, abi, haydi biz de kahvaltımızı yapalım artık, çocuk acıkmıştır. Annem de biraz dinlenmiş olur, sonra yine konuşuruz. Annem iyiye gidiyor Elvan, değil mi? Öyle sanırım, bizi çok korkuttu, daha da düzelecek inşallah. İnşallah Elvancığım, biz Metin'le yarın yola çıkarız, okulu var, ben de işe gideceğim. Bir şey olursa haber verirsin, hemen atlar gelirim. Tamam abi, dilerim bir şey olmaz. Birinci ayrımın sonu, sayfa 28.